Çok nostaljik hissettirdi bana aslında, sanki böyle 2020'ye geri dönüyormuşuz gibi. Çünkü herkes sürekli şeyi konuşuyor Twitter'da. Tekrar bir pandemi olsa işte TikTok çekmeye başlarım. Dans edip zengin olacağım falan. Hani bu ikinci pandemi deneyimimiz olursa bence çok daha rahat geçiririz. Ne diyorsun?
Ya çok haklısın. Ben mesela şeyden ümitliyim. Öyle bir durumda bizim podcastlerde patlar.
Tabii evde boş oturduğun zaman o zaman neler neler patlamıştı ya. Zoom bile orada patladı. Gerçi Zoom yine açıklanabilir hani ama.
Zoom evet. Ama doğru değil mi aslında? 2019'da ne Zoom yok. Yani biz çok kullanmıyorduk.
TikTok da pandemide yükseldi ki. Eskiden
Öyle
TikTok
mi?
adı bile TikTok değildi o zamana kadar. Ben mi yanlış hatırlıyorum? Musical.ly mi neydi?
Hiç fikrim yok ne olduğundan ama evet. Mesela ben YouTube takip etmeye o zaman başladım pandemide. Öncesi hiç YouTube takip etmezdim.
Evrim Ayrıcı üye sayısına en büyük eklemeyi, en büyük katkıyı 2019'da. Daha
Ya...
doğrusu 2020'nin başlarında pandemi zamanı yaptı. Bakalım belki bizim için ikinci bir milat olur. Ne diyorsun?
Ya ben o kadar şey değilim bu konuda. Yani Covid'deki kadar
Olmayacak mı pandemi?
kötümser değilim. Yok yani.
Evde ekmek yapmayacağız mı?
Ya sen yine istiyorsan yapabilirsin. Bu açıklamadan sonra mesela benim içimdeki ekmek yapma ihtiyacı hissiyatı oluştu. Yani yapmak istiyorum gibi.
Abi Covid nasıl olmanız? Ben oldum Covid. Covid'in Türkiye'ye girdiği açıklandı. 2 hafta sonra ben Covid oldum. Türkiye'de ilk pozitif çıkanlardan biriyim. Ve lisede yurttaydık biz. Benim yüzümden yurdu kapattılar. İki arkadaşla ben pozitif çıktık. Bu iki kişi ve ben yüzünden yurt kapandı. Hepimizi evlerimize gönderdiler. Tekrardan dinleyen varsa özür diliyorum arkadaşlar. Ben öyle olsun istememiştim.
Bak,
Bilerek olmadı.
Emre diyor ki 2020'de oldum, 2021'de oldum, 2022'de oldum.
Oha.
Emre, seni 2022'de durduran ne oldu? Niye mesela
Evet, yani
2023,
23'te
2024?
neden hani hazır gelenekselleşmişken
Evet yani.
hani bu performansını umarım devam ettirmezsin.
Emre Covid benden sıkıldığı için diyor. Baktı virüs bir şey yapamıyor de girmiyorum artık girmiyorum.
Abi aktif bağışıklık bile değil hani apaktif bir bağışıklık oluşturmuş. Anladın mı? 3 kere geçirmiş.
Virüs geliyor Emre'yi görüyor ve diyor ki aa hiç gerek yok ben geri dönüyorum.
Abi daire mi çiziyoruz ya? Geçmiştim ben buradan.
Çok iyi ya. Şimdi bu arada ya tabii pandemi de olabilir. Bu yeni bir pandemi olabilir ama ben şu sebepten dolayı aslında hani olmayacağını düşünüyorum. Şimdi bu zaten maymun çiçeği diye bahsedilen rahatsızlık daha önce Afrika'da görülüyordu. Hatta ilk olarak 1970'te görülmüş, tamam mı? Ve sonra bu devam ediyor Afrika'da zaman zaman. En çok 2022-2023'te bir global yayılması söz konusu olmaya başlıyor. Ve ölçümlere göre öldürücülüğü %0,16. Yani Covid'in öldürücülüğü bir %1, %2 civarıydı. Yanlış hatırlamıyorsam bu çok düşük. 2002, 2022, 2023'te.
İşte 2022'de bakmışlar Emre artık Covid olmuyor. Hani başka bir sıkıntı olabilir mi diye bildiğimiz virüslerden herhalde sırayla ölçmeye başlamışlar. Ben öyle anladım.
Bir tanesini seçip bu virüs Emre'yi daha tanımıyor. Hadi bakalım yeni pandemi yapalım.
Hani aslında ne dedin? 0,16 mı? 0,16.
0,16.
Düşük bir oran. 1000 kişide, 1000 kişi değil. 10.000'de 10.000'de 16.
Evet.
Yani.
Şöyle ama bu 2022-2023'teki salgında görülüyor. Şimdi bu neden Dünya Sağlık Örgütü'nün birden çıkıp böyle bir açıklama yaptığını soracak olursanız da Nisan 2024'te Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde yeni bir salgın başlıyor. Ve yapılan ölçümlere göre bunun öldürücülüğü %5. Yani birden hani 10 kat hatta 50 kat artıyor. Tamam mı?
Bizim matematik bilgisi. Evet.
Bizim bu programda matematik yok arkadaşlar. O yüzden kusura
Ya
bakmayın.
bende var da Meriç'in yanında olduğum için hani anlık bir düşüş yaşanıyor.
Gidiyor.
Evet.
Evet. Şimdi bunun %5 olduğunu görüyorlar Nisan'da. Ama bulaşıcılığı konusunda çok bir fikirleri yok. Bu takip ediliyor. Ve ilk defa bu açıklama yapıldığı günlerin civarında İsveç'te görülüyor. Maymun çiçeği ilk defa Afrika dışında görülüyor. Evet. Ve Dünya Sağlık Örgütü diyor ki biz bir acil önlem almalıyız. Normalde bu maymun çiçeği abi şeyi hatta görsellerden görmüşsünüzdür, böyle lezyonlar oluşturuyor vücudunuzda. İşte elde, bacakta, kollarda, dilde, ağız içinde. Ve bulaşıcılığı temas yoluyla oluyor.
Bu aslında çok güzel bir şey bence bizim için.
Evet. Yani Covid gibi öyle öksürdüm, hapsırdım, tıksırdım da işte sana bulaştı, bana bulaştı yok diye biliyorduk.
Maske de takmıyoruz bu durumda. Ha, biliyorduk.
Biliyorduk. Şimdi şöyle birden bunun işte İsveç'te görülmesi, Afrika dışına çıkması falan derken Dünya Sağlık Örgütü'nün bir diğer acil plan yapma sebebi şu. Bunun sanki diyorlar ki sanki bulaşıcılığı da arttı. Yani bu yeni tip 2022-2023'ten farklı olan bu yeni salgındaki virüs belki de insanlar arasında değişik bir şekilde bulaşmaya uyum sağlamış olabilir. Yani öksürüp hapşırdığınızda yani hava yoluyla da bulaşabilir hale gelmiş olabilir diye düşünüyorlar.
Okey, mutant bir virüs var elimizde.
Evet.
Yani kötü, güzel görünmüyor senaryo.
Dünya Sağlık Örgütü bir de bu sefer biraz hızlı adım attı. Tabii o Covid vakasından sonra işte Çin'den bütün dünyaya yayılana kadar, işte bütün dünyada insanlar ölmeye başlayana kadar hiçbir adım atmayan Dünya Sağlık Örgütü bu sefer daha ilk vakada dedi ki evet şu anda dikkat ediyoruz. Yani şu an hala bir öldürücülük oranının değişimi mümkün olabilir ya da işte tam olarak bu hava yoluyla bulaşıp bulaşmanın hakkında hiçbir fikrimiz yok. Ama... önlemleri erkenden alıp hani olası bir Covid durumuna tekrar dönmeyelim diyerekten. Ya tabii insanlar da dikkat edebilir ya cidden, mesela büyük ihtimalle yine bu karantina uygulanır eğer birinde görülürse. Çünkü bilmiyoruz hava yoluyla bulaşıyor mu. İşte lezyonlara dokunmamak.
Ya zaten lezyonlar gördüğüm gibi oluyorsa şahsen hür irademle ben onlara dokunmam.
Zaten evet, dokunmayın yani, gerek yok. Yani,
öyle bir planım yok buradan belirtmek isterim. Bence kimse dokunmasın zaten. Evet. Gerek yok böyle şeyler. Böyle risklere gerek yok. Sağlık çalışanı değilseniz, mecbur evet. değilseniz lütfen evet. bir şey yapmayın.
Şimdi maymun çiçeği diyoruz ama bu bazı kesimlerce ırkçılık olarak algılandığından dolayı o monkeypox, mpox'a çevrildi. Biz de şu dakikadan itibaren diğer yayınlarda ya da bu yayında da M çiçeği ya da mpox olarak bahsedeceğiz. Onu da bak, söyleyelim şimdiden, sonra kardeşim nereden çıktı bu mpox neymiş falan demesinler. Hatta canlı yayın yapmak ve işte daha fazla bilgi vermek gibi fikirlerimiz var. Evrim Ağacı'nın zaten maymun çiçeği bu mpox üzerine bir yazısı var.
Onu bir güncelleyeceğiz.
Evet.
Linkleyebilseydik burada hemen linkini verdik. İsterseniz ben harf harf okuyayım. Reziyat yaparsanız. Kodluyorum Adana. Yok hayır, böyle bir şey yapmayacağız. Onu siz kendiniz aratıp bulursunuz diye düşünüyorum. Hemen çıkıyor
evet.
zaten.
Evet.
Onu da ben çok yakın zamanda Meriç'in güncelleyeceği yönünde bir fikrim var.
Meriç'in, evet Meriç. Ben Meriç'le iletişime geçeceğim, onu güncellemesi hakkında. Onunla bir konuşuruz biz Meriç'le.
Aynen. Onu bir konuş. Meriç olmaz evet. başkası olur.
Evet. Meriç olmaz Eda olur falan yani.
Yani elbet ona söz veremem buluruz. Tabii ama evet. Bakalım. Hayırlısı.
Aydan da diyor ki anlamadım, maymuna mı ırkçılık diye. Ya şimdi şöyle bir durum var.
Onu ben de anlamamıştım başta. Heh, evet. Bir açıklarsak onu evet.
Şöyle, şimdi bu Afrika'dan çıkan bir virüs. Ve ne yazık ki işte siyahi bireylere maymun yakıştırması yapılmasından gelen o ırkçılık kültürünün yansıması olarak düşünen bazı kesimler var imiş. Yani o da maymun aslında bize maymunlardan bulaştığı için söyleniyor. Ama bunu bazı kesimler işte Afrika'dakiler siyahi ve siz onlara maymun mu diyorsunuz getirebiliyor. Ya çok önemli değil, maymun çiçeği demişiz, mpox demişiz, m çiçeği, m çiçeği. Ya yani fark etmez. Bu virüs zararlı bir virüs. Hepsi arkadaşlar.
Yani sonuçta. Hani Covid-19'da da kimse hani Covid-19 demiyordu. Korona diyorduk. Hani
evet.
Halbuki korona tamam çok da karşılığı olmayan bir şeydi ama
evet.
gereken bilgiyi sağlıyordu bize. Buna isterseniz maymun çiçeği, isterseniz şempanze çiçeği.
Hiç yani fark etmez. Evet. Kendinizi koruyun.
Nasıl koruyalım? Evet, bu da önemli.
Elimizdeki bilgilere göre bu mpox, ateş, kas ağrısı, kuru boğaz, öksürük, kaşınma, baş ağrısı, şişmiş lenf düğümleri gibi belirtileri var. Bu virüsü kaptıktan 4 ila 11 gün sonra bu semptomlar kendini göstermeye başlayabiliyor genel olarak. Ama 2022-2023'teki salgında bu semptomların görülmesi 4 haftaya kadar çıkıyordu. Ve bu da kuluçka süresinin işte yaklaşık 21 gün ila 30 gün olduğunu gösteriyordu. Ama bu yeni olan salgın hakkında henüz çok bir bilgimiz yok. Dünya Sağlık Örgütü de zaten böyle direkt doğrudan bir açıklama yapmayı şu anda pek uygun görmüyor diye tahmin ediyorum. Ve biz 2022-2023'teki bilgiler üzerinden bir şeyleri bilip işte mesela bu benim röportajı gördüğüm haberde 5 ila 21 gün arasında ortaya çıkıyor diyor. Yani çok geniş bir aralık. Evet. Covid'de nasıldı, hatırlıyor musunuz? Covid'de 3-4 günde görülüyor muydu?
Sanırım 2 haftaya kadar kuluçka süresi vardı. Tabii şey de düşündürücü biraz. Bu saydığın belirtiler çok jenerik belirtiler.
Yani. Evet, evet.
Hani pekala mevsim geçişinden oluyor da diyebilirsin. Hani kaşıntı belki daha şey bir belirti ama... Hı-hı. Ne bileyim, öksürük, işte ateş belki. Hani test olmadan anlayabileceğin bir yolu var mı bunun acaba?
Ya lezyonlar çıkana kadar pek olduğunu zannetmiyorum. Hı-hı. Ya en azından bildiğimiz kadarıyla öyle bir şey yok. Ama bu gerçekten bir salgın haline geldiğini hatırlıyorsun. Covid zamanında en ufak bir hastalığı hemen Covid'e yoruyorduk. Aynen. Yani o noktaya umarım gelmeyiz tabii ki. Ama öyle bir noktaya gelinirse zaten bu belirtilen herhangi birini gördüğünde ben mpox oldum diyebilir hale geleceğiz.
Zaten yine onun da bir testi ortaya çıkar. Evet. Hani de. Yani o testte de şüphelenip gidilmesi gerekiyor. Çünkü Covid zamanı hatırlarsın, önüne gelen teste giriyordu. O da çok şey bir şey değil. Hani en azından biraz daha bilinçli şekilde, sonuçta görevliler o konuda bir yönlendirme yapacaktır. Yani şu belirtimiz varsa şu şekilde falan diye.
Aynen. Bir de aynı zamanda şimdi bu mpox zaten bayağıdır görülüyordu. 2002, 2022, 2023'te bu zaten bir salgın olduğu için Afrika'da. Aslında biz biraz hazırlıklıyız. Yani test nasıl yapılır, hangi ilaç kullanılır, hangi aşılar geliştirilebilir de mümkün. Şu anda biliyoruz az çok. Ya bir Covid kadar ani bir şekilde çok şey yakalanmadık. Hazırlıksız yakalanmadık bu sefer. Bunu söyleyebiliriz ama.
Ve deneyimliyiz. Bence bu da evet, büyük evet. Bir artı. Yani çünkü ben Covid'in ilk başında şeyi hatırlıyorum. İnsanlar böyle bir gergindi. Hani küresel bir salgın, hani böyle bir bilim kurgu filminden fırlamış gibiydi. Yani evet, çocuklarımıza öyleymiş gibi anlatacağız ama sonuçta atlattık bir şekilde hani.
Evet.
Şimdi biraz daha sakin yaklaşabiliyoruz bence.
Evet.
En azından psikolojik anlamda biraz daha rahat geçirilebilecek bir pandemi olur. Eğer olursa.
Olursa, ki ben dediğim gibi çok şey değilim olması konusunda. Böyle hani olur, kesin olacak, yandık bittik. Virüsün özelliklerinden dolayı, hani bulaşma şeklinden dolayı, ama gerçekten o mutasyon etkilediyse bulaşım şeklini, bulaşma şeklini, orada bir sıkıntı olabilir. Ama Dünya Sağlık Örgütü'nün bu kadar hızlı adım atması, işte Sağlık Bakanlığımızın açıklamaları falan en azından gündemi takip ettiklerini gösteriyor. Bu güzel bir şey. İlerleyen günlerde daha çok bilgi vereceğiz.
Bizim çiçek adıyla bildiğimiz hani.
Evet.
Çiçek diye bilinen bir hastalık var şimdi.
Aynen öyle, evet.
Bunun doğru. Oradan farkı ne tam olarak?
Şimdi bu farklı bir virüs. Öncelikle bizim bildiğimiz çiçek virüsünden. Şimdi bu sınıflandırma üzerinden ben söyleyeyim. Mesela...
Çiçekgiller.
Çiçekgiller. Çiçek virüsü familyası Poxviridae diye geçiyor. Yani bu Pox, Mpox'taki Pox aslında bizim çiçek virüsündeki çiçek kısmından geliyor. Bu ikisinin cinsi de aynı, Orthopox virüs. Bizim bildiğimiz çiçek virüsü variola virüs. Mpox da monkey pox virüsü. Yani ikisi farklı tür. Şöyle bir bilgi de size ulaşmıştır belki, hatta çiçek aşısı olanlar işte %80-85 oranında korunacak mpox'a karşı diye. Arkadaşlar, şu an için elimizde öyle bir bilginin olduğunu ben düşünmüyorum. Öyle bir resmi kaynaklardan da bir bilgi görmedim. Eğer gören varsa resmi kaynaklardan bilgilendirebilir. Öyle bir durum olsa da Dünya Sağlık Örgütü zaten açıklamasında bu aşıyı olduysanız hani rahat olabilirsiniz ya da %80-85 koruyacaktır derdi diye tahmin ediyorum. Koruyor olma ihtimali var. Mesela burada yine hazırlıklı yakalandık dememin sebebi, zaten biz çiçek virüsü hakkında bilgiye de sahibiz. Covid'de de sahiptik ama SARS hastalığından Sonra biz devam etmedik araştırma yapmaya ve COVID-19'da yakalandık. Ama burada biz çiçek virüsü hakkında da az çok şeyler biliyoruz. Şimdi mesela bu variola virüs ve mpox virüsü ya da monkey virüsü genomunun %96.3'ü benzer. Yani genomundaki proteinlerin kodlanılan bölgesinin %96.3'ü benzer. Fakat şöyle bir sıkıntı var burada. Bu virüsün yapısının ve protein yapısının benzer olduğu anlamına gelmiyor. MERS, SARS ve COVID-19'daki farklı virüsleri karşılaştırdığımızda %60 kadar bir benzerlik vardı. Ama tamamen SARS hastalığından farklı ilerliyordu COVID-19. Mesela daha bulaşıcıydı. Bu tarz protein yapısındaki farklılaşmalar ne yazık ki bu bizim %96, %100, %80 benzerliğin farklı olmasına sebep olabiliyor.
Ya bu çok anlamlı bir bilgi değil o zaman.
Ya başlangıç için güzel. Yani %96.3 benziyorsa hani aşırı çok büyük farklar beklemezsin. Böyle ufak farklılıklardan yola çıkarak hani işte daha bulaşıcı, daha az bulaşıcı, daha öldürücü, daha az öldürücü deyip ya o bölgeleri hedef alabiliriz mesela. Öyle öyle şeyler mümkün olacak. Yani %96 da gayet iyi bir oran aslında.
Aynen 96. Ya aslında hani ben alanın dışında olduğum için bana çok yüksek gibi geldi.
Yüksek. Şimdi bir de çiçek dedik ama bu bahsettiğimiz çiçek su çiçeği değil, o farklı bir virüs. O virüs varicella zoster denilen bir virüs türü. Herpes virüs grubuna ait. Yani aslında oradaki su çiçeğindeki çiçekle şu an bahsettiğimiz çiçek ya da eskiden daha çok daha sık görülen çiçek hastalığından farklı arkadaşlar. O da aşıyla şey yapılabiliyordu.
Yetişkin değilseniz zaten su çiçeği olmanın çok da bir sorunu yok yani.
Evet.
En fazla izi falan kalıyor. Yetişkinlerde daha riskliydi sanırım ama ben su çiçeği olmadım bu arada. Umarım bununla bir bağlantısı yoktur.
Su çiçeği olmadın mı?
Hayır, olmadım.
Emre'nin virüslerle arası bayağı haşır neşir. Küçükken yakalandım ve tüm apartmana yaydım diyor. Emre sen mi? Acaba biz çekilsek ve Emre mi bahsetse virüslerden ve salgınlardan? Bayağı tecrübeli çünkü anladığım
Hayır,
kadarıyla.
Hayır, bence bunları çok yüksek sesle söyleme yani. Bir gün seni bir kaçırıp bir laboratuvara hapsederlerse hoş olmaz. Hani.
Bu arada Aydan, Emre ve Günsu'dan bahsedip duruyoruz arkadaşlar. Ali de şu anda bizle. Bu arkadaşlarımız da zaman zaman podcastlerimizde görev alacak bireyler. İsimlerini söylüyoruz. Bir kere daha tanıtalım. Şimdi bizim asıl amacımız bu bölümde bağışıklık sistemi konuşmaktı. Çünkü biz virüslerden bahsettik. Ama Dünya Sağlık Örgütü açıklama yapmış. Evrim ağacı da bir kelam bile etmedi dedirtmeyiz dedik. Böyle bir kısa bir mpox bilgilendirmesi yapalım. Bilgiseli yapalım dedik. Şimdi bağışıklık sistemine geçelim. Bakterilerden virüslerden zaten konuşmuştuk 2-3 bölüm önce ayrı ayrı. İki ayrı bölümümüz var. Dinlemeyenler gidip dinleyebilir. Burada da biz bu virüslerle bakterilerle nasıl savaşıyoruz'u konuşacağız. Ne biliyorsun bağışıklık sistemi hakkında ya da neler var?
Aktif bağışıklık, pasif bağışıklık. Başka ne var? Doğuştan bağışıklık var mı? Onu bilmiyorum.
Var. Doğuştan var, edinilen var. Bir de ilk tabaka var. İlk tabaka. Yani bunlar tabaka tabaka aslında. Üç tabaka gibi düşün. Birincisi senin derin, salyan, miden, midenin asitliliği vesaire vesaire vesaire. Bunlar ilk aşama.
Bu fiziksel bir daha çok fiziksel bir bariyer gibi.
Aynen öyle, fiziksel bir bariyer bu aslında. Onun ardından doğuştan gelen bağışıklık sistemin aktif oluyor ve içeri giden virüslerle bakterilerle savaşmaya başlıyor. Şimdi yine böyle bir doğuştan gelen ya da edinilmiş bağışıklığa girmeden önce vücudumuzda nerelerde var bu bağışıklık sistemi organları? Bu organlar da bizim bağışıklık sistemi hücrelerimiz, bağışıklık sistemi elemanlarımız sentezleniyor. Mesela şimdi lenf bezleri var. Geniz eti olarak bilinen yutağın üst kısmında, burun boşluğunda bulunuyorlar. Bademcikler var boğazımızda. Timüs var. Boğazdan böyle ciğerlere doğru yavaş yavaş iniyor kendi. Göğüs, evet, göğsün en üstü. Boğazın hemen altı, göğsün hemen üstü. Sonra lenf düğümlerimiz var. Göğüs bölgesinde bulunan lenf düğümleri ve kasık bölgesine yakında bulunan lenf düğümleri mevcut. Karaciğerimiz var. Yine böyle bir organ görevi gören dalak var, kemik iliği var, lenfler var. Yani vücudumuzun böyle neredeyse başından ayaklara kadar çok fazla yayılmış bir organ çeşitliliği mevcut burada. Ve bunların hepsinin amacı bizim bağışıklık sistemimizi sağlıklı bir şekilde varlığını devam ettirmek. Şimdi doğuştan gelen ve edinilmiş bağışıklığı bir kıyaslayalım istiyorsanız. Yani doğuştan gelen tahmin edebileceğiniz gibi doğuştan geliyor. Çok da zor değil. Şöyle aslında şunu diyecektim. Doğuştan gelen bağışıklık sistemi aslında bu hemen hemen bütün canlılarda az çok var olan bir bağışıklık sistemi. Mesela bakın ben size şunu vereyim. Şöyle bir bilgi vereyim. Bakterilerde de bağışıklık sistemi var. CRISPR sistemleri. Gen düzenleyici bir alet olarak kullandığımız CRISPR sistemleri aslında bakterilerin bağışıklık sistemi. Ve bu da bakterilere doğuştan geliyor. Ama aynı zamanda sonradan edinilenleri de var. Doğuştan gelen bir şey. Öğrenilmediği için bu herhangi bir özel türe ya da özel bir canlıya özgü olmuyor bu bağışıklık. Vücudunuza bir şey giriyor ve vücudunuz onun bakteri mi, virüs mü, ne girdi, neydi, ne değildi, kendi hücren mi, değil mi falan diye bakmaz. Yapıştırır bağışıklık tepkisini. Şimdi doğuştan gelen bağışıklıkla edinilmiş bağışıklığı bir karşılaştıralım. Doğuştan gelen bağışıklık biraz önce de dediğimiz gibi özgül değil. Yani vücudunuza giren herhangi bir yabancı varlığa verdiğiniz yanıt hepsinde aynı. Ama edinilmiş bağışıklıkta patojen ve antijene özgül bir yanıt veriliyor. Yani mesela COVID geçirmemiş bir birey COVID'e maruz kaldığında doğuştan gelen bağışıklık sistemi ilk olarak tepki verecek. Bir sonraki enfeksiyonda artık edinilmiş bağışıklık sistemi patojene, o virüse tepki vermeye başlayacak. Doğuştan gelen bağışıklık sistemi çok hızlı bir şekilde tepki veriyor demiştik. Edinilmiş bağışıklık sisteminin bu vücuda giren antijene tepki vermesi bir 7 gün falan sürüyor. Çünkü bu 7 gün içinde bağışıklık hafızası oluşturuyor vücut. Onun ardından işte bir tepki veriyor. Ama burada önemli olan edinilmiş bağışıklığın ikinci tepkisi. Aynı antijen öğrenildikten sonra bir kez daha vücuda girdiğinde çok hızlı bir şekilde tepki veriyor. Yani orada hem doğuştan gelen bağışıklık sisteminin bir tepkisi oluyor hızlı bir şekilde. Bir de üzerine edinilmiş bağışıklık sistemi ayrı bir tepki koyuyor. Ve çok hızlı bir şekilde ikinci enfeksiyonlarda artık vücudumuz çok kolaylıkla, çok efektif bir şekilde antijeni etkisiz hale getiriyor. Bu arada Günsu dedi ki doğuştan gelen bağışıklık sisteminin tepkisi 0-96 saat imiş. Öyle bir bilgi paylaştı bizle. Yani antijen vücuda girmesini takiben 4 gün içinde vücudumuz bir tepki veriyor. Doğuştan gelen bağışıklık sisteminde hafıza yok. Biraz önce dediğimiz gibi edinilmiş bağışıklık sistemi hafıza oluşturuyor. Yani giren önceki antijeni vücudumuz artık tanır hale geliyor. Bu yüzden zaten edinilmiş diyoruz. Şimdi edinilmiş bağışıklık sistemi sadece gerçek çenelilerde bulunuyor. Şimdi gerçek çeneli ne? Onu da bir bilgilendirelim. Ya da çeneliler de diyorlar. Yani şimdi biz omurgalıyız ve çenemiz var. Bazı omurgalılar var ama çeneleri yok. Bunlar vakumlayarak işte avlarını, yemeklerini yiyorlar. Hmm. Ama bu çeneliler yaşayan tüm omurgalı.
İnsanların da yapabildiği bir şey yani sonuç olarak.
Tabii biz çenesizlerin yaptığını da yapabiliyoruz. Onlar bizden
ey
eksik.
Ey çenesizler.
Siz kimsiniz ya? Siz kimsiniz? Çenesiz takılıyorsunuz. Biz çeneliler olarak yaşayan tüm omurgalıların %90'ını oluşturuyoruz. Gelmişler bize çenesiz de çenesiz.
Ha, bu
neyse.
Da çok salakça bizi. Kocaman omurgayı oluşturmuşsun. Hani.
Çenen yok.
Çenen çok. Abi, gelmişsin sonuna kadar.
Birazcık daha çabalasaydın.
Neyse vakum. Yani insanlar vakum. Bu vakum olayı yemek yemek için mi?
Ya onlar da öyle. Yemek yemek için bir şeyleri içmek için.
Bizde yemek için olmuyor. Çok da olur.
Bizde de vakumluyorlar. Bizde de vakumluyorlar ya. Var.
Tabii.
Biz yemek amacıyla kullanmıyoruz vakumu çok.
Ama
belki çorba içiyorken.
Çene var mı yok mu? Yani
evet.
Onlar daha önemli konular.
Evet. Yani nefes alsın yeterciler mesela vakumlayabilir. Yani
evet,
çene var mı yok mu bakmadan böyle. Biz konuyu dağıttık arkadaşlar. Kusura bakmayın. Tekrar geri dönüyoruz. Ya sadece gerçek Çinlilerde var bu edinilmiş bağışıklık. Bence bu geçiş de çok enteresan bir geçiş. Yani belli bir yere kadar doğuştan gelen bir bağışıklık sistemi var. Sonra siz giren, vücudunuza giren antijeni böyle hatırlamaya başlıyorsunuz. Yani şu da çok enteresan. Mesela bakterilerde CRISPR sisteminde edinilen bir bağışıklık var. Mesela orada da. Bunların hücrelerine bir virüs giriyor, genini bırakıyor. Ve bakteri bu genden bazı parçaları kendi genomuna taşıyıp diyor ki ben bu virüsü tanıyorum diyor bir sonraki enfeksiyonda mesela. Hani bakterilerde bile varken aslında tüm hayvanlarda olmaması bana birazcık enteresan geldi şu anda.
Simülasyonda bir hata.
Evet, yani bir hata olmuş orada. Neyse ki biz o hataya denk gelmiyoruz. Biz Tabii. gerçek, bizim edinilmiş bağışıklığımız var.
Gerçek.
Has, hakiki, öz.
Şey döndü bu ya. Eskiden şeyler vardı ya, telepazarlama. 20 dakika boyunca öz hakiki
evet,
bal satıyordu. 5 evet, kavanozu evet. 100 lira falan.
Evet.
10 dakikada bir bunu tekrarlıyoruz o yüzden. Evet. Onu hatırlattı bana.
Öz hakiki evrim ağacı demiş Aydan da. Katılıyorum. Katılınacak bir şey mi bu bilmiyorum ama yani. Şimdi doğuştan gelen ve edinilmiş bağışıklık sisteminin elemanları var. Aslında bunun çok farklı elemanları, komplement sistemleri vesaire çok var ama biz bu bölümde daha çok hücresel seviyeden gideceğiz ve başka bir bölümümüzde bağışıklık sistemini çok daha derin, daha böyle evrimsel süreci, hangi türlerde ne bulunuyor gibi, işte daha böyle komplement sistemleri, hangi proteinler görev alıyor hepsinden bahsedeceğiz. Şimdi bu bölümdeki önceliğimiz biraz daha böyle yüzeysel. Bu nasıl çalışırmış bu sistemler üzerinden. Şimdi doğuştan gelen bağışıklık sisteminin hücresel elemanları lökositler. Bunlar tek hücreli canlı gibi davranıyor. Doğuştan gelen bu lökositler fagositleri, makrofajları, nötrofilleri, dendritik hücreleri, mast hücreleri, ezonofilleri, bazofilleri ve doğal öldürücü hücreleri kapsıyor. 9-10 çeşit hücre var sadece lökositler grubunda. Ya bu lökositler dediğimizde beyaz kan hücreleri. Yani akyuvarlar diye bildiğimiz kanımızda dolaşan hücreler. Şimdi bu hücrelerin içinde fagositler var. Bunlar çok önemli. Çünkü bunlar virüsleri, bakterileri parçalıyor böyle. Yutuyor ve parçalıyor içeride. Bunların içinde böyle değişik değişik yapılar, enzimler var ve parçalamalarına yardımcı oluyor. Aynı zamanda nötrofiller ve makrofajlar da yine patojenleri takip edip bunları öldürüyor. Ya bunlar da aslında bir tür, bu nötrofillerde, makrofajlarda bir tür fagosit. İşte mesela niye nötrofil diyoruz, niye bazofil diyoruz, niye makrofaj diyoruz? Ya bunların şekilleri, genetik yapıları, protein yapıları birbirlerinden farklı. Ya tabii hedef aldıkları hücreler, hedef aldıkları antijenler de farklı olabiliyor. Ama genel olarak biz burada bağışıklık sistemi hakkında bilgi verdiğimiz için hemen hemen hepsinin hani aynı görevi yaptığından bahsediyoruz. Ortak noktalarından konuşuyoruz. Mesela dendritik hücrelerden bahsettim. Bu dendritik hücreler dış çevreyle ilişkide bulunan, dokularda bulunan fagositler. Bunların böyle yapıları ağaca benzediği için de, şimdi Günsun'dan da aldığımız bir bilgi yine, ağaca benzediği için dendron kelimesinden geliyor imiş. Bunlar tümör hücrelerine veya virüslerce enfekte edilmiş hücrelere saldırıp onları yok ediyor. Yani virüsün kendisini yutup parçalamıyor da virüsün enfekte ettiği hücreyi yakalayıp parçalıyor. Bu aynı zamanda bazı tür hücreler, bazı tür antikorlar var. Ve bu antikorlar her zaman gidip virüsün kendisini ya da hücrenin kendisini öldürmüyor da bunları işaretliyor. Bir üzerinde bir işaret bırakıyor. Ve bu işaret o virüsün ya da o hücrelerin başka hücreler, başka sistemler tarafından bulunması ve parçalanmasıyla sonuçlanıyor. Yani bu bağışıklık sistemi hücreleri her zaman bir şeyleri yutmak zorunda değil. Şimdi edinilmiş bağışıklık sisteminin de tabii kendine has bazı hücreleri var. Bunlar lenfositler genel olarak bu hücrelerin ana ismi. Burada en önemli iki tane hücremiz B ve T hücreleri. Bu lenfositlerin kemik iliğindeki kök hücrelerinden köken alıyor. Bu B hücreleri sıvısal, hümoral bağışıklık yanıtını oluşturuyor. T hücreleri de daha böyle hücresel seviyede tepkiler oluşturuyor. Bu T hücreleri de mesela öldürücü T hücreleri ve yardımcı T hücreleri diye de ikiye ayrılıyor. Ve tabii hani isminden de geldiği gibi öldürücü T hücreleri özellikle antijeni hedef alıp yok etmek üzerine özelleşmiş hücreler. Yardımcı T hücreleri de doğuştan ve edinilmiş bağışıklık yanıtlarını düzenliyor. Ve belirli bir patojene vücudun bağışıklık yanıtı tiplerinde hangisini verileceğine karar veriyor. Yani şöyle, biraz önce edinilmiş bağışıklıkta vücuda bir antijen girdi, bir tepki oluştu. İkinci kez girdiğinde o tepki daha hızlı oluştu dedik ya. İşte o ilk girdiğinde yardımcı T hücreleri bu giren antijeni tanımaya başlıyor. Vücuda tanıtıyor. Orada o hafızan oluşmasına yardımcı oluyor. İkinci kez girdiğinde antijen vücuda bu yardımcı T hücreleri, bak sen bu virüsü tanıyorsun, sen bu bakteriyi tanıyorsun deyip hücresel seviyede bir tepki oluşmasına yardımcı oluyor.
İkinci girişe kadar bu antijeni tanıyan T hücrelerinin sayısı azalıyor ama yine de hiçbir zaman sıfıra inmiyor. Böylece tekrar antijenle karşılaştığınızda birkaç tane T hücresi çıkıp diyor ki ya biz bunu tanıyoruz, hani daha önce de gelmişti buraya. Biz tanıyoruz deyip bu hücrelerin sayesinde daha fazla antikor üretilebiliyor.
Aynen öyle. Çok güzel özetledin. Ve şimdi mesela bu edinilen bağışıklık için bir hafıza oluştuğunu söyledik ya. Hafıza oluşması için o sistemin orada var olması lazım ve pasif bellek aslında bebeğe anneden aktarılıyor. Yani bebeğin de aslında vücudundaki bağışıklık sistemi anne ile aynı düzeyde antijen özgürlüğüne, yani aynı düzeydeki antijen özelleşmesine ve antikorların büyük kısmına sahip. Yani aslında o bebek doğduğunda bazı belli tür antijenlere hazır bir şekilde dünyaya geliyor. Bunu aslında şöyle düşünebiliriz. Çok evrimsel açıdan çok mantıklı. Mesela anne var. Henüz bebeği yokken ortada bir grup bakteri ve bir grup virüsle aynı şeyi, ortamı paylaşıyor. Ve sonra bir bebek doğduğunda sıfırdan başlarsa her şeye, o virüsler ve bakteriler tarafından çok hızlı bir şekilde belki de zarar görebilir. Ama siz biraz olsun bir hafızaya sahipseniz bunlarla daha hızlı bir şekilde savaşabilirsiniz. Daha hızlı tepkiler verebilirsiniz. Ama şöyle bir durum var, yani pasif bellek her ne kadar olsa da bildiğin o vücudun sistemin zaten anneden kalan bildiği antijenlere yine tepki vermesi bir tık uzun sürüyor başlarda. Ve o yüzden hasar bırakma mümkün olabiliyor bebeklerde de. Yani belleği var, o zaman bu virüs girecek ve hiçbir şey yapmayacak bebeğe demek değil ne yazık ki. Bir de aktif bellek ve bağışıklama var. Burada da uzun süreli aktif bellek enfeksiyonu sonrası B ve T hücrelerinin etkinleşmesi söz konusu. Mesela bizim aşı dediğimiz şey aktif bağışıklık, aktif belleğin oluşması şeklinde gerçekleştiriliyor. Yani mesela yine ben bir COVID üzerinden vereceğim örneği. Mesela hiçbirimizin COVID virüsüne karşı bir hafızası yoktu. Bağışıklık sistemi hafızası yoktu. Biz aşı olduk ve vücudumuza o virüs girmeden önce bu hafızayı oluşturmuş olduk vücudumuzda. Böyle olunca da virüs girdiğinde çok hızlı bir şekilde tepki verdik. Yani o bağışıklık sisteminin oturmasını şey yapmadık, beklemedik. Virüs tarafından enfekte olalım, bağışıklık sistemimizde bir şey oluşsun işte, hafıza oluşsun, sonra ikinci girdiğinde hızlıca tepki verelim. Tabii ki demiyoruz ve aşı olabiliyoruz. Aşıların böyle avantajları var. Aşımızı olalım arkadaşlar.
Bir de çip var içinde. Bedava çipin
Çip,
oluyor bence.
bedava
Güzel bir
çipiniz.
avantaj.
Evet, bedava çipiniz oluyor. Ve mesela Microsoft'tur, işte SpaceX'tir sizi takip ediyor. Yani kendinizi özel hissetmenize yardımcı da oluyor aynı zamanda.
CIA, FBI bunlar hep zaten takipteler biliyorsun.
Onlar hep yani çok önemli insanlar olduğumuz için. Böyle arkadaşlar, yani aslında bağışıklık sistemi çok uzun, çok karmaşık ve biz bir bölüm daha, belki iki bölüm daha bahsedebiliriz. İşte mesela bu hücreler kardeşim bu virüsü nasıl buluyor vücutta? Şimdi bunu bahsettim mi ben bundan Eda? Bahsetmedim. Çok önemli bir
Hayır.
soru.
Buna girmişken
Bahsedeceğiz.
şeyden de bahsetmemiz lazım. Ağrı kesiciler ağrıyı nerede buluyor?
Mesela evet, yani bunların hepsini arkadaşlar konuşacağız. Bilmem başka eklemek istediğiniz, sormak istediğiniz bir şey var mı arkadaşlar? Eda, öncelikle sen.
Sormak istediğimiz bir şey, inan ki hiç yok ya.
Ya üzdün beni ya yani. Şurada haftada bir program yapıyorsun. Soracak söyleyecek bir şeyin yok mu gerçekten? Vallahi yani neyse ya.
Hayal kırıklığı hissettim.
Şimdi ben de bir kırıldım. Ben de bir kırıldım. Ama yani neyse. Bugün
yani
bir şey,
bağışıklık anlamında ekleyeceğim bir şey yok.
Ha yani bağışıklık anlamında. Mesela o zaman ne düşünüyorsun? Dünyayı B hücreleri mi yönetiyor, T hücreleri mi?
Ya öyle baktığımız zaman bence T hücreleri.
Neden?
Bir kere ismi daha güzel. T. Hani.
Tamam.
İkinci olarak kanda geziyor abi.
B de geziyor.
Olabilir. Timüs bezi. Timüs çok havalı bir isim bence ya. Çocuğum olsa adını Timüs koyabilirim ya. Güzel bir isim.
Timüs gel oğlum falan diye böyle. Niyeyse erkek ismi olarak düşündüm bu arada.
Ben de erkek ismi olarak
Tamam.
düşündüm.
Timur gibi demiş
Timüs
Aydan.
Alp.
Evet.
İkinci
Timus Alp. Bak
eklemem lazım.
Timus
Timüs
Alp.
Can.
Yok, Timus Alp çok güzel oldu. Tamam. O zaman Timüsler yönetiyor. T hücreleri yönetiyor
Evet,
diyorsun.
öyle karar verdim.
Yani diyorsun ki
Öyle
B
yapacağım.
hücreleri yönetemez dünyayı diyorsun.
Yani B hücreleri beni ikna edemedi. Yani bu kadar anlattık.
Tamam.
Çok ikna olmadım. Hani bir de böyle kemik iliğinde bulunmak, iliği değil de kemikte bulunmak falan. Yani biraz boş iş bence.
Anladım.
Kemikte bulunan şey hani mesela yesem hayvan kemiği yiyenler var. Bana geçecek mi?
Bilmem. Geçiyor mu?
Bilmem.
Geçmez herhalde ya. Bak.
Başkalarının B hücrelerini bilemedim.
Şimdi çocuğuna Timus ismini koyacaksın ya. İsmin
Evet.
anlamında bilmek önemli. Yunanca
Neymiş?
olarak Timus kalp, ruh anlamına geliyormuş. Aslında
Çok iyi
gayet
abi.
havalı bir isimmiş gerçekten.
Evet.
Yani gerçekten çocuğunun adını Timus Alp koyabilirsin.
Vallahi oğlum olursa düşüneceğim yani. Timus. Timus mu olur, Timüs mü olur?
Bence Timus Alp güzel bir isim. Yani şu an Eda'nın çocuğuna isim bulduk. Dünyayı
Doğru
kimin
söylüyor.
yönettiğine karar verdik. Bağışıklık
Ama her bölüm
sisteminden
karar
bahsettik.
verdiğimiz için o çok hani rutin
Bu bir
artık.
hafta Timus yönetecek. Timus Alp yönetecek dünyayı. Şu bir
Aynen biz
hafta.
öyle karar verdik. Ben de
Evet.
şey olacağım. Bu kadınlar saltanatındaki arkadan ben yöneteceğim annesi olarak.
Evet.
5 yaşında tahta çıkmış mesela. Ben öyle
Evet.
takılacağım kafama
Sen
göre.
çakal. 5 yaşında çocuk yönetiyor gibi yapacaksın dünyayı. Aslında sen arkadan yöneteceksin. Biz görmedik mi bu senaryoları? O devletler yıkıldı, yıkıldı. Artık. Artık milli
Yok
irade
ya.
var.
Devletleri erkekler yıkıyor genelde.
Timus Alp de erkek olacak.
Yo, gender'ını bilemezsin kardeş.
Diyorsun.
Sorma
Hani
niye.
Timus erkek ismiydi. Allah Allah.
Haftaya bir sürprizle karşınızdayız. Bize de sürpriz olacak konunun ne olduğu.
Evet.
Meriç'in ruh haline göre değişebilecek bir durum.
Paşa gönlümüz ne isterse arkadaşlar onu
Aynen öyle.
konuşacağız. Mümkünse hatta haftaya hafta sonu canlı yayın da yapacağız. Umuyorum
Bir
ki.
şöyle canlı canlı buluşalım
Evet.
istedik.
Canlı
Çünkü ben
canlı.
burada benim burada konuştuklarımın yarısını Meriç kesiyor arkadaşlar.
Evet.
Sansüre
Evet.
uğruyorum. O yüzden bir sizle yüz yüze tanışmak istedim.
Evet. Ya canlı yayında göreceksiniz Eda ne kadar çok konuşuyor ve asla susmuyor. Göreceksiniz yani canlı yayında da.
Evet, doğru.
Orada da ne yapacağız?
Görmenizi
İki
istiyorum.
tane bak hala konuşuyor mesela arkadaşlar. Böyle ya canlı yayında da göreceksiniz yani. Beni kesecek sürekli ve biz hiçbir şey konuşmayacağız 2 saat aslında. O yüzden ben 2 haber seçeceğiz diye düşündüm. Haber başına 1 saat. İşte o 1 saatin 5 dakikasında haberi anlatırız. 55 dakikasında Eda konuşur mesela bizle.
Bence mükemmel bir plan. Ben okeyim.
Bakın hemen okey oldu zaten. Görüyorsunuz,
Evet,
duyuyorsunuz.
ben varım.
Evet arkadaşlar, o zaman pazar günü akşam 8'de hepinizi Twitch canlı yayınımıza bekliyoruz. 2 tane haberi paylaşacağız sizlerle. Anlatacağız. Bilimsel olarak gömeceğiz haberleri. Ya böyle haber mi olur? Ya böyle bilim mi yapılır? Kardeşim 5000 kişi duruyorken niye 3 kişiyle yaptınız bu çalışmayı falan filan diye tartışacağız.
Evet. Aralarda ben bazı komiklikler, şakalar, kendi çapımda bir şeyler deneyeceğim. Meriç
Evet.
beni zorbalayacak. Olur bunlar.
Evet. Evet.
Programın doğal akışı bu şekilde zaten.
Aynen. Aslında böyle. Siz çok görmüyorsunuz. Mesela yani Eda espri yapacak. Evet, bakın yine mesela ben konuşuyorken araya girdi. Yani alışın buna. Şimdi ben bu kısmını mesela kesmeyeceğim ki canlı yayında ne göreceğinizi, ne duyacağınızı arkadaşlar.
Alıştırma olsun.
Alışın, alışın yani. Mesela Eda espriler yapacak ve hiçbirimiz gülmeyeceğiz. Ama gülüyormuş gibi yapacağız Eda'ya mesela.
Arkaya şey efekti koyun. Eski dizilerde olurdu ya.
Yapayım mı lan aslında?
Taklidim çok kötüydü. Of,
öyleyse.
Olabilir, düşünülebilir. O zaman bilimle kalın. Kendinize dikkat edin. Pazar günü canlı yayında görüşmek üzere.
Kendinize iyi bakın.